Ayrım 6.
Çocuklara en son ne dağıtmışlar biliyor musunuz? Anahtar deliklerinden dinlemek için kulaklıklar. Benim küçük kız geçen gece eve bir kulaklık getirdi. Oturma odasının kapısında denedik. Kulakla duyulanın iki katı şiddetlisini duyabiliyor insan. Elbette bunlar ufak oyuncaklar ama onları iyi yola yöneltiyor değil mi? O sırada tele ekrandan tiz bir düdük sesi geldi. Görev başı işareti. Üç adam da asansörler başında başlayan itiş kakışa katılmak üzere ayağa fırladı. Winston'ın sigarasında kalan tütün yere döküldü. 6. Winston günlüğüne şöyle yazıyordu. 3 yıl önceydi. Büyük Demiryolu istasyonunun yanındaki dar bir sokakta karanlık bir geceydi. Kadın zayıf bir ışık saçan lambanın altında bir kapı girintisinde duruyordu. Genç yüzü boya içindeydi. Asıl beni çeken de boyaydı. Maskeye benzer beyazlığı, dudaklarının kırmızılığı. Parti kadınları asla yüzlerini boyamazlar. Caddede kimse yoktu. Tele ekran yoktu. $2 dedi. Ben bir an için yazmayı sürdürmek zor geldi. Gözlerini kapattı ve gözlerinin önünden gitmeyen görüntüyü silmek için parmaklarıyla göz kapaklarına bastırdı. Avazı çıktığı kadar bağırarak bir dizi küfür savurmak geliyordu içinden. Ya da kafasını duvara çarpmak, masayı devirmek, mürekkep hokkasını pencereden fırlatmak. Kendisine işkence eden bu anıyı aklından silip atmak için saldırgan, gürültülü ya da acı verici herhangi bir eylemde bulunmak istiyordu. En kötü düşmanımız sinir sistemimizdir diye düşündü. İçimizdeki gerginlik her an fiziksel bir eylem olarak dışarı vurabilirdi. Birkaç hafta önce sokakta yanından geçtiği adamı düşündü. Özelliği olmayan, parti üyesi 35-40 yaşlarında ince uzun biriydi. Elinde bir çanta taşıyordu. Aralarında birkaç metre kalmıştı ki adamın yüzünün sol yanı bir spazmla kasıldı. Aynı şey birbirlerini geçerken yinelendi. Bir fotoğraf makinesi objektifinin kapanması kadar hızlı bir kasılma, titremeydi. Tik olduğu belliydi. O zaman adamın işi bitik diye düşünmüştü. En ürkünç şey bunun adamcağızın istemi dışında olmasıydı. Tehlikenin bir büyüğü de uykuda konuşmaktı. Bundan korunmak için bir çıkar yol yoktu görüldüğü kadarıyla. Derin bir nefes alarak yazmayı sürdürdü. Kadınla kapıdan ve evin avlusundan geçip bodrumda bir mutfağa girdim. Duvara bitişik bir yatak, masanın üzerinde iyice kasılmış bir lamba vardı. Kadın, dişleri kamaşmıştı, tükürmek istiyordu. Mutfaktaki kadın ona karısı Catherine'i anımsattı. Winston bir kez evlenmişti. Evliliği sürüyor olabilirdi. Bildiği kadarıyla karısı ölmemişti, yaşıyordu. Bodrum katındaki mutfağın ağır kokuşmuş havası burnuna gelir gibi oldu. Bu, tahta kurusu, pis giysiler ve ucuz parfüm kokusunun birleşimi olan bir kokuydu. Parfüm adi olmasına karşın yine de kışkırtıcıydı. Çünkü parti üyesi olan hiçbir kadın koku kullanmazdı. Böyle bir şey düşünemezdi bile. Yalnızca proleter kadınlar parfüm kullanırdı. Winston'ın kafasında parfümün kokusu her zaman fuhuş olayıyla birlikte yer alırdı. O kadınla gidişi 2 yıldan beri uğradığı ilk yanılgısıydı. Fahişelerle ilişki yasaktı. Ama ara sıra kendinize güveninizi toplayıp çiğneyebileceğiniz bir yasaktı bu. Bu işin tehlikeleri vardı ama bir ölüm kalım sorunu değildi. Bir fahişeyle yakalanmak 5 yıl zorunlu çalışma kampına gönderilmek demekti. Önceden başka bir suç işlememişseniz bütün ceza bu kadardı. Suç anında yakalanmanın önüne geçebildiğiniz sürece oldukça kolay işlenebilir bir suçtu. Kentin yoksul kesimleri kendilerini satmaya hazır kadınlarla kaynıyordu. Bazılarını proleterlerin içmesi yasak olan bir şişe cine bile satın alabilirdiniz. Bütünüyle bastırılamayan bazı dürtülere bir tür kapak işlevi gördüğünden fahişelik üstü kapalı özendiriliyordu. Gizli ve zevksiz olduğu ve küçümsenen bir sınıfın üyesi kadınlar tarafından yüklenildiği sürece buna pek aldırış eden yoktu. Bağışlanamayan suç parti üyeleri arasındaki yakınlaşmalardı. Büyük temizliklerde bu sürekli açığa vurulan suçlardan biri olmakla birlikte böyle bir şeyin olabileceğini düşünmek bile güçtü. Partinin amacı yalnızca kadınlarla erkeklerin arasında sonradan denetleyemeyeceği bağların oluşmasının önüne geçmek değildi. Asıl amacı cinsel ilişkiden zevki kaldırmaktı. Sevgi değil de ister evlilikte olsun ister evlilik dışı olsun cinsellik de tehlikeli kabul edilen. Parti üyeleri arasında tüm evliliklerin bir komite tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu komite ilkelerini açıklamamakla birlikte eğer çiftlerin birbirlerine fiziksel olarak bağlandıklarını fark ederse bu evliliği onaylamazdı. Evliliğin tek amacı partinin hizmetine verilecek çocuklar üretmekti. Cinsel birleşme lavman yapmak gibi iç bulandıran bir işlem olarak düşünülmeliydi. Bu açıkça belirtilmez ama çocukluğundan başlayarak her parti üyesinin içine işlenirdi. Hatta her iki cins için bekarete özendiren gençlik antiseks örgütü gibi kuruluşlar vardı. İleride tüm çocuklar yapay döllenmeyle dünyaya getirilecek, özel kuruluşlarda yetiştirilecekti. Buna yeni konuşta yap döl deniyordu. Şimdilik pek ciddiye alınmasa bile Winston bunun parti ideolojisine uygun olduğunun farkındaydı. Parti cinsel içgüdüyü öldürmeye, öldüremediği durumlarda da bozmaya ya da kirletmeye çalışıyordu. Bunu neden yaptıklarını bilmiyordu ama böyle olması doğal geliyordu ona. Partinin çabaları kadınlar arasında oldukça başarılı olmuştu. Yeniden Catherine'ı anımsadı. Ayrı yaşamaya başlayalı 9-10 hemen hemen 11 yılı olmuştu. Garipti ama onu çok seyrek düşünüyordu. Bazen evlenmiş olduğunu günlerce unuturdu. Yalnızca 15 ay kadar bir süre birlikte olmuşlardı. Parti boşanmaya izin vermese de çocuk olmayınca ayrı yaşamaya izin veriyordu. Catherine uzun boylu, sarışın, dimdik, hareketleri insanı büyüleyen bir kızdı. Tanıyıp arkasında hiçbir şey olmadığını anlayıncaya kadar insanın soylu diyebileceği ince, zarif bir yüzü vardı. Evlenmelerinden kısa bir süre geçtikten sonra belki de onu pek çok insandan daha yakından tanıma olanağını elde ettiği için onun hayatında rastladığı en boş, en aptal ve kafasız kişi olduğuna karar vermişti. Kafasında slogan olmayan tek bir düşünce, parti tarafından verildiği sürece yutmayacağı tek bir saçmalık yoktu. Yine de cinsellik denilen şey olmasaydı onunla yaşamaya katlanabilirdi. Ona dokunduğu anda ürperiyor, bedeni taş kesiliyordu. Onu kollarının arasına almak, eklemli bir tahta kuklayı kollarının arasına almaktan farksızdı. En garibi, Catherine kendisine sarıldığında aynı zamanda onu tüm gücüyle geriye ittiği duygusuna kapılmasıydı. Kaslarının sertliği bu izlenimi uyandırmaya yetiyordu. Orada öylece gözleri kapalı yatar, ne karşı koyar ne de birlikte olurdu. Yalnızca boyun eğerdi. Utanç verici bu durum bir süre sonra dayanılmaz oldu, iğrençleşti. Eğer cinsel ilişkide bulunmamayı kararlaştırmış olsalardı onunla birlikte yaşamaya yine de katlanabilirdi. Ama ne garip ki bunu Catherine kabul etmemiş, eğer ellerinden gelirse bir çocuk üretmeleri gerektiğini söylemişti. Olanaksız olmadığı zamanlar bu eylem haftada bir kez düzenli olarak yerine getirilirdi. Hatta Catherine unutulmaması gereken bir görev olarak o akşam yapacaklarını sabahtan hatırlatırdı. Bu işe iki ad takmıştı. Birincisi bebek yapmak, ikincisi partiye karşı görevimiz. Evet, gerçekten bu sözü kullanırdı. Çok geçmeden bu belirli günler geldiğinde Winston'ın içini korku bürümeye başladı. Neyse ki şans eseri bir çocukları olmadı. Sonunda Catherine de denemekten vazgeçti ve kısa bir süre sonra ayrı yaşamaya başladılar. Winston hafifçe iç geçirdi ve kalemini alarak yazmaya başladı. Kadın kendisini yatağa attı ve hemen hiçbir hazırlık olmadan düşleyebileceğiniz en bayağı ve iğrenç biçimde eteklerini kaldırdı. Tahta kurusu ve ucuz parfüm kokusu burun deliklerinde, lambanın soluk ışığında odada duruşu göz önüne geldi. Gönlünün yenilgisi ve kini, Catherine'ın partinin dondurucu etkisiyle sonsuza dek katılaşmış beyaz bedeninin düşüncesiyle karıştı. Neden böyle oluyordu? Birkaç yılda bir bulduğu o kirli sürtükler yerine neden kendine ait bir kadını olamıyordu? Ama gerçek bir aşk ilişkisini düşlemek bile olanaksızdı. Partideki kadınların tümü birbirinin aynıydı. Dokunulmazlık da en az partiye bağlılık kadar içlerine işlemişti. Erkenden başlayan özenli bir hazırlık dönemiyle, oyunlarla, soğuk su duşlarıyla, okulda, casusluk örgütünde, gençlik örgütünde kafalarına işlenen saçmalarla, konferanslarla, geçit törenleriyle, sloganlarla, askeri müzikle tüm doğal duygular içlerinden sökülüp atılıyordu. Aklı ona bir takım kural dışı durumların olması gerektiğini söylüyordu ama gönlü buna inanmıyordu. Tüm kadınlar partinin amaçladığı gibi ulaşılmazdı. İstediği, sevilmekten çok ömründe bir kez de olsa bu erdem duvarını yıkmaktı. Cinsel eylem eğer başarıyla yerine getirilirse baş kaldırmak demekti. Birisini istemek bir düşünce suçuydu. Karısı olmasına karşın Catherine'ın içinde bir istek uyandırmak bile onu baştan çıkartmak olurdu. Öykünün sonunu getirmeliydi. Yazmayı sürdürdü. Lambayı açtım. İlk kez ışık altında gördüm kadını. Karanlıktan sonra parafin lambanın solgun ışığı parlak görünmüştü gözüne. Kadını ilk kez doğru dürüst görüyordu. Ona doğru bir adım atmış, sonra içi cinsel istekle dolu, dehşet içinde duraklamıştı. Oraya gitmekle göze aldığı tehlikenin bilincindeydi. Dışarı çıkarken nöbetçilerin kendisini yakalamaları büyük olasılıktı. Hatta şu anda kendisini dışarıda bekliyordu olabilirlerdi. Eğer bir şey yapmadan dışarı çıkarsa tehlikeyi göze almanın ne yararı olacaktı? Yazması gerekti, gizini dökmeliydi. Işık altında ansızın kadının yaşlı olduğunu görmüştü. Yüzü sanki mukavva bir maske gibi yırtılıverecekmiş izlenimi uyandıracak kalınlıkta bir boya tabakasıyla kaplanmıştı. Saçında beyaz teller vardı. Ama en berbat yanı aralık dudaklarının gerisinde kapkaranlık duran ağzıydı. Tek bir dişi bile kalmamıştı. Karmakarışık bir yazıyla çabucak yazdı. Lambayı açtım. Onu ilk kez ışık altında gördüm. Yaşlı bir kadındı. En azından 50'sinde vardı. Ama umursamadım ve yapılacak işi yaptım. Parmaklarını yeniden gözlerinin üstüne bastırdı. En sonunda yazmıştı işte. Ama fark etmedi. Tedavi işe yaramamıştı. Yüksek sesle küfretme isteği eskisinden daha da baskındı. 7. Eğer bir umut varsa diye yazdı Winston, proleterlerdedir. Eğer bir umut varsa proleterlerde olması gerekiyordu. Çünkü partiyi yıkacak güç ancak Okyanusya nüfusunun %85'ini oluşturan boşlanmış bu kaynaşan kitlede yaratılabilirdi. Parti içten yıkılamazdı. Düşmanlarının varsa eğer bir araya gelmeleri, hatta birbirlerini tanımaları bile olanaksızdı. Eğer efsanevi kardeşlik varsa var olabilirdi de üyelerinin 2-3 kişilikten büyük kümeler halinde toplanmaları düşünülemezdi. Devrim gözlerde bir bakış, ses vurgusunda bir değişiklik, olsa olsa fısıldanan bir sözcük demekti. Ama proleterler kendi güçlerinin bilincine varabilirlerse o zaman gizli bir örgüte bile gerek kalmayacaktı. Yalnızca ayaklanıp sineklerini kovan bir at gibi silkinmeleri yetecekti. Şu an isteseler partiyi darmadağın edebilirlerdi. Er geç bunu yapmak akıllarına gelecekti. Ama yine de bir kez kalabalık bir caddede yürürken az ilerideki yan sokaklardan birinde kadın sesine benzer seslerle yüzlerce kişinin bağırıştığını işitti. Öfke ve umutsuzluk taşıyan bir haykırıştı. Bir çanın titreşmesi gibi uzayıp giden derin bir ah iniltisiydi. Yüreği oynamıştı. İşte başladı diye düşünmüştü. Bir isyan. Proleterler sonunda dizginlerinden boşanıyorlar. Ses açıkta kurulmuş bir pazar yerinden geliyordu. Oraya vardığında yüzleri batmakta olan bir gemide tutukluymuşlar gibi hüzünlü 2-300 kişilik kadın kalabalığını gördü. O anda genel umutsuzluk tek tek kavgalara dönüşmüştü. Tezgahlardan birisinde teneke tavalar satılıyordu. Hepsi berbat, çarpık çurpuktu ama tencere türü şeyleri bulmak çok güçleşmişti. Kaplar bir anda satılıp tükenmişti. Başarılı olan bazı kadınlar itişip kakışarak, başkalarını dirsekleyerek tavaları ellerinde kendilerine yol açmaya çalışırken bu arada bir düzine kadın da tezgahın çevresine toplanmış, satıcıyı hak çiğnemekle, bazı kişileri kayırmakla ve malların bir kısmını saklamakla suçluyordu. Yeni haykırışlar yükseldi. İki öfkeli kadından saçları dağılmış olanı tavayı yakalamış, Berik'in elinden almaya uğraşıyordu. Bir anda birbirlerine girdiler ve tavanın sapı koptu. Winston olanları tiksintiyle izliyordu. Oysa bir süre önce 2-300 gırtlaktan çıkan seste korkunç bir güç sezmişti. Bu insanlar neden önemli sorunlar içinde böyle bağırmıyorlardı? Şöyle yazdı. Bilinçleninceye dek baş kaldırmayacaklar. Baş kaldırmazlarsa da hiçbir zaman bilinçlenemeyecekler. Bu diye düşündü. Parti kitaplarından birinden bir alıntı olabilirdi. Parti elbette proleterleri zincirlerinden kurtardığını öne sürüyordu. Devrimden önce kapitalistler tarafından acımasızca ezilmişler, aç bırakılıp kırbaçlanmışlardı. Kadınlar kömür madenlerinde çalışmaya zorlanmış, doğrusunu söylemek gerekirse kadınlar hala kömür madenlerinde çalışıyorlardı. Çocuklar henüz 6 yaşında fabrikalara işçi olarak satılmışlardı. Ama aynı zamanda parti çift düşün ilkelerine bağlı kalarak birkaç basit kuralla proleterlerin hayvanlar gibi baskı altında tutulmaları gereken aşağılık yaratıklar olduklarını öğretiyordu. Gerçekten onlar hakkında çok az şey bilinirdi. Ama çalıştıkları, üredikleri sürece ne yaptıklarının bir önemi yoktu. Proleterler yönetimsiz bırakıldıkları zaman Arjantin'in ovalarına salınıverilmiş sığırlar gibi doğal buldukları ilkel bir yaşam birimi geliştirmişlerdi. Doğarlar, sokaklarda büyürler, 12 yaşında işe gitmeye başlarlar, kısa bir güzellik ve cinsellik döneminden geçip 20 yaşında evlenirler, 30 yaşında orta yaşlı olurlar ve ortalama 60 yaşında ölürlerdi. Ağır bir çalışma hayatı, ev ve çocuk sorunu, komşularla ufak tefek tartışmalar, sinema, futbol, bira ve her şeyden önemlisi kumar akıllarının ufkunu doldururdu. Onları denetlemek zor değildi. Düşünce polisinin birkaç casusu aralarında dolaşır, yalan dolan söylentiler yayar, tehlikeli olabileceği düşünülen bireyleri saptar ve ortadan kaldırırlardı. Ama partinin ideolojisini kendilerine aşılamak için hiçbir girişimde bulunmazlardı. Proleterlerin güçlü siyasal görüşlerinin olması istenmezdi. Onlardan beklenen tek şey çalışma saatlerinin uzatılması ve yiyecek tayını kısıtlarını kabul etmelerini kolaylaştıracak ilkel bir yurtseverlik duygusuydu. Bazen hoşnutsuzluk duyabiliyorlardı ama bu hiçbir sonuca götürmüyordu onları. Çünkü tutunacakları herhangi bir düşünceleri olmadığından bu hoşnutsuzlukları ancak ufak tefek belirli sorunlara yöneliyordu. Büyük sorunların her zaman dikkatlerinden kaçması kaçınılmazdı. Proleterlerin büyük bir kısmının evinde teleekran bile bulunmazdı. Sivil polis işlerine çok az karışırdı. Londra'da her türlü suç almış yürümüştü. Hırsızlar, dolandırıcılar, fahişeler, uyuşturucu madde pazarlayıcıları ve her türlü karanlık işle uğraşanlar dünya içinde dünya oluşturmuşlardı. Ama tüm bunlar proleterlerin kendi bünyelerinde var olduğundan önemsenmiyordu. Ahlak konularında dedelerinin kurallarını izlemelerine izin veriliyordu. Partinin cinsel disiplin eğitimi onlara uygulanmıyordu. Rastgele cinsel ilişkiler cezalandırılmıyor, boşanmaya izin veriliyordu. Eğer proleterler herhangi bir gereksinim duymuş olsalardı, ibadete ve dine bile izin verilecekti. Kuşkunun sınırları dışındaydılar. Partinin sloganında belirtildiği gibi, proleterler ve hayvanlar özgürdür. Winston eğildi ve dikkatle varis yarasını kaşıdı. Yeniden kaşınmaya başlamıştı. Hep aynı soruya takılıp kalıyordu. Devrimden önce hayat nasıldı? Bunu bilmesine olanak yoktu. Bayan Parsons'tan ödünç almış olduğu, çocuklara okutulan tarih kitabını çıkarttı raftan ve bir bölümü günlüğüne geçirmeye başladı. Eskiden şanlı devrim yapılmadan önce Londra bugünkü gibi güzel bir kent değildi. Karanlık, pis, kimsenin doğru dürüst yiyecek bir şey bulamadığı, yüzlerce ve binlerce yoksul insanın yalın ayak dolaştığı, uyuyacak bir damaltı bile bulunmadığı, sefil bir yerdi. Sizler yaşında çocuklar zalim efendileri için günde 12 saat çalışırlardı. Yavaşlarlarsa kırbaçlanırlar, yalnızca bayat ekmek ve suyla beslenirlerdi. Bu korkunç yoksulluğun ortasında emirlerinde 30 kadar hizmetçi çalıştıran varlıkların oturduğu birkaç güzel kocaman ev vardı. Bu varlıklı kişilere kapitalist denirdi. Bunlar yan sayfadaki resimde de görüldüğü gibi şişko, iğrenç yüzlü, çirkin adamlardı. Frak denilen siyah giysileri, silindir şapka denen soba borusu gibi garip parlak şapkaları vardı. Bu kapitalistlerin üniformasıydı ve başka kimsenin bunu giymesine izin verilmezdi. Dünyadaki her şey kapitalistlerindi. Herkes onların kölesiydi. Bütün topraklar, evler, fabrikalar ve para onlarındı. Eğer birisi onlara baş kaldırırsa onu tutuklarlar ya da işine el koyarak açlıktan ölmeye terk ederlerdi. Yoksul biri bir kapitalistle konuştuğu zaman onun önünde eğilmek, şapkasını çıkarmak ve ona "Efendim" diye seslenmek zorundaydı. Kapitalistlerin başkanına kral denirdi ve listenin kalan kısmını biliyordu. Birer çayır kadar geniş kolları olan giysileriyle psikoposlar, süslü kürk mantolarıyla yargıçlar, işkence malzemeleri, hisse senetleri, işçilere çevriltilen değirmen, 9 kuyruklu kırbaç, sayın belediye başkanının ziyafeti ve papanın ayaklarını öpme töresi. Jus primae noctis denilen bir başka şey daha vardı. Ama bundan çocuklar için olan bu kitapta söz edilmezdi. Bu her kapitaliste fabrikalarından birinde çalışan herhangi bir kadınla yatma hakkını veren bir yasaydı. Bunların ne kadarının yalan olduğunu nasıl bilebilirdi insan? Sıradan bir insanın şu anda devrimden önceki zamanlardan daha iyi yaşadığı doğru olabilirdi. Bunun doğru olmadığının tek kanıtı kemiklerinden gelen sessiz yakınmalar, içinde yaşadığı koşulların katlanılmaz olduğunu ve bir zamanlar her şeyin başka olmuş olması gerektiğini söyleyen o içgüdüsel tepkiydi. Çağdaş hayatın en önemli özelliği acımasızlığı ya da güvensizliği değil, çıplaklığı, ruhsuzluğu ve bayağılığıydı. Çevrenize göz attığınızda gördüğünüz değil tele ekrandan saçılan yalanlara, partinin ulaşmaya çabaladığı amaçlara bile benzerlik göstermiyordu. Büyük bölümü bir parti üyesi için bile siyasetten uzaktı ve hayat can sıkıcı görevlerden, metroda yer kapabilmek için itişme ve kakışmalardan, delik çorapların onarılması için uğraşmalardan, bir sakarin tableti için dilenmelerden, bir sigara izmaritini saklamaktan oluşuyordu. Partinin ulaşmaya çalıştığı ülkü pırıl pırıl korkunç kocaman bir şeydi. Dehşet saçan silahlar, korkunç makinalarla kurulmuş bir çelik ve beton dünyası ve hepsi tam bir birliktelik içinde ilerleyen, aynı şeyleri düşünen, aynı sloganları atan, hiç durmaksızın çalışan, savaşan, yenen, zulmeden, aynı yüzü taşıyan tam 300 milyon insan. Oysa gerçek, karnı doyurulmamış bir yığın insanın altı delik ayakkabılarıyla dolaşıp lahana ve çiş kokan, döküntü halindeki 19. yüzyıl yapılarında oturduğu soluk, çürüyen kentlerdi. Gözünün önüne Londra geldi. Milyonlarca çöp tenekelik koskocaman, yıkık bir kentin görüntüsü, yüzü çizgilerle dolu, süpürge saçlı, tıkalı bir lavaboyla cebelleşen Bayan Parsons'ın görüntüsüne karıştı. Eğilip yeniden ayak bileğini kaşıdı. Gece gündüz tele ekranlar insanların bugün daha çok besin, giyecek bulduğunu, daha iyi konutlara, daha iyi eğlence koşullarına kavuştuklarını kanıtlamaya çalışan istatistiklerle kulakları tırmalayıp duruyordu. Herkes 50 yıl öncesine oranla daha uzun yaşıyor, daha az çalışıyordu. Herkes daha sağlıklı, daha güçlü, daha mutlu, daha zeki ve daha iyi eğitilmişti. Bu sözlerin ne yanlışlığı ne de doğruluğu kanıtlanabilirdi. Örneğin parti, proleterlerin %40'ının okuma yazma bildiğini öne sürüyordu. Devrimden önce ise bu oranın %15 olduğu söyleniyordu. Parti, çocuk ölümlerinin şu anda %160 olduğunu, devrimden önce ise bunun 300 olduğunu açıklıyordu. Böylece sürüp gidiyordu istatistikler. İki bilinmeyenli tek bir denklem gibiydi bunlar. Tarih kitaplarındaki her söz, sorgusuz sualsiz, onaylanan şeylerin hepsi birer düş ürünü olabilirlerdi. Kim bilir jus primae noctis diye bir yasa, kapitalist diye bir yaratık ya da silindir şapka diye hiçbir şey olmamıştı belki de. Her şey sisler arasında yitip gidiyordu. Geçmiş siliniyor, silindiği unutuluyor. Yalan gerçek oluyordu. Yaşamı boyunca yalnız bir kez, olaydan sonra eline bir kanıt geçmişti. Bir yalanın somut, su götürmez kanıtıydı bu. Bunu elinde 30 saniye kadar tutabilmişti. 1973 yılında Catherine'den ayrıldığı sıralardaydı. Ama olaya ilişkin gerçek tarih 7-8 yıl önceydi. Olay 60'lı yılların ortasında devrimin gerçek önderlerinin tümden ortadan kaldırıldıkları büyük temizlikler zamanında başlamıştı. 1970 yılında büyük biraderin kendisinden başka hiçbir önder yaşamıyordu artık. Onun dışındaki herkes hain ve karşı devrimci olarak sergilenmişti. Goldstein kaçmıştı. Kimse nerede saklandığını bilmiyordu. Bazıları ortadan kaybolmuş, çoğu suçlarını halk mahkemelerinde itiraf ettikten sonra asılmıştı. Son zamanlarda yaşayanlar Jones, Aronson, Rutherford adlı üç adamdı. Bunların tutuklandığı zaman yıl 1965 olmalıydı. Çoğunlukla olduğu gibi 1-2 yıl ortadan kaybolmuşlar ve sağ mı ölüm oldukları kimse tarafından bilinmezken ansızın kendi kendilerini suçlamak üzere ortaya çıkıvermişlerdi. Düşmanla anlaşma içinde olduklarını, o tarihlerde düşman Avrasya'ydı, zimmetlerine para geçirdiklerini, bazı güvenilir parti üyelerini öldürdüklerini, devrimden çok önce büyük biraderin önderliğine karşı dolaplar çevirdiklerini ve yüzlerce kişinin canına mal olan sabotajlar düzenlediklerini açığa vurmuşlardı. Bütün bu itiraflardan sonra bağışlanarak partiye yeniden alınmışlar ve anlamı olmayan bir takım bölümlere atanmışlardı. Her üçü de Times'ta uzun makaleler yazarak pişmanlıklarını belirtmişler, neden doğru yoldan saptıklarını çözümlemişler, yanılgılarını onarmaya söz vermişlerdi. Serbest bırakılmalarından bir süre sonra Winston her üçünü de kestane ağacı kahvesinde görmüştü. İçi korkuyla karışık bir hayranlık dolu gözünün ucuyla izlemişti onları. Kendisinden çok yaşlıydılar. Eski dünyadan geriye kalmış son andaçlar, partinin o kahramanlık günlerinden kalan son büyük bireyler de onlar. Yeraltı savaşımlarının ve iç savaşın görkemini hala üzerinde taşıyorlardı.